Altıncı gün öğleye doğru. William Atso'ya gördüğü düşü açıklıyor. Afallamış, ana kapıdan çıktım. Kendimi küçük bir kalabalığın karşısında buldum. Manastırdan ayrılmakta olan Fransiskenlerdi bunlar. William da onları uğurlamak için aşağı inmişti. Vedalaşmalara, kardeşçe sarılıp öpüşmelere ben de katıldım. Sonra William'a ötekilerin tutuklularla birlikte ne zaman yola çıkacaklarını sordum. Yarım saat önce biz hazine dairesindeyken gittiklerini söyledi. Belki de ben daha düş görürken diye düşündüm. Bir an dona kaldım. Sonra kendimi toparladım. Böylesi daha iyiydi. Tutukluların hiç dönmemek üzere uzaklara götürülmelerini görmeye dayanamazdım. Hem sonra gördüğüm düş beni öyle alt üst etmişti ki duygularım uyuşmuş gibiydi. Minoritlerin kervanı kapıya doğru ilerlerken William'la kilisenin önünde kaldık. Başka başka nedenlerle de olsa ikimiz de üzgündük. Sonra gördüğüm düşü üstadıma anlatmaya karar verdim. Gördüklerim nedenli çeşitli ve mantığa aykırı olursa olsun, olağanüstü bir açıklıkla imgeleri, devinimleri, sözcükleri tek tek anımsıyordum. Onları olduğu gibi hiçbir şey atlamadan anlattım. Çünkü düşlerin çoğu kez gizemli mesajlar olduğunu, bilgili kimselerin bunlarda açık seçik kehanetler okuyabildiklerini biliyordum. William suskunluk içinde beni dinledi. Sonra sordu. Ne gördüğünü biliyor musun? Size anlattıklarımı diye yanıtladım tedirgin. Elbette anladım. Ama bana anlattıklarının büyük bir bölümünün daha önce yazılmış olduğunu biliyor musun? Son birkaç günün kişi ve olaylarını daha önce bildiğin bir resmin içine yerleştirdin sen. Çünkü gördüğün düşün örgüsünü bir yerde okumuştun. Çocukken okulda ya da manastırda anlatmışlardı sana. Koena, Kıpriyani bu. Bir an şaşkın baka kaldım, sonra anımsadım. Doğruydu, belki adını unutmuştum. Ama hangi yetişkin rahip ya da kıpır kıpır genç çömez, Paskalya töreni ya da rahiplerin şakaları geleneğine ilişkin olan bu öyküdeki çeşitli görüntülere gülümsememiş, gülmemiştir. Çömezlerin üstatları arasında daha sert olanlarca yasaklanmış ya da küçümsenmiş olmasına karşın rahiplerin bu öyküyü düz yazı ya da uyaklı olarak çeşitli biçimlerde kısaltılmış ve uyarlanmış biçimlerini birbirlerine fısıldamadıkları bir manastır yoktur. Bazıları eğlence perdesi altında gizli ahlak dersleri sakladığını öne sürerek dindarca öyküyü kopya etmişler. Kimileri de öykünün yayılmasını yüreklendirmişlerdir. Çünkü onlara göre gençler bu eğlenceli öykü aracılığıyla kutsal tarihin olaylarını belleklerinde daha iyi saklayabileceklerdi. Papa 8. İyons için gülmekten hoşlanırım ben. Sen de gülerek kabul et. Papa İyons, eğer hoşuna giderse, gülebilirsen, gül sen de. Sunusuyla öykünün uyaklı bir uyarlaması yazılmıştı. Kel Charles'ın kendisinin akşam yemeğinde saygıdeğer konuklarını eğlendirmek için öykünün kutsal güldürü biçiminde uyaklı bir uyarlamasını sahneye koyduğu söyleniyordu. Gülmekten yere düşüyor Gauderi kız. Zekeriya'ya şaşıyorlar. Sırt üstü uzanmış döşeğinde ders veriyor Anastasias. Arkadaşlarımla öyküden parçalar okurken öğretmenlerimden kaç kez azar işitmiştim. Melk'te bir rahip anımsıyordum. Cyprianus gibi erdemli bir adamın ermiş bir şehitten çok bir kafire, bir soytarıya yaraşan böyle utanmasız bir şey, kutsal betiğe böylesine saygısız bir parodi yazmış olamayacağını söylerdi. Yıllardır bu çocukluk oyunlarını unutmuştum. Ama nasıl olmuştu da Koena o gün düşümde böylesine canlı bir biçimde yeniden ortaya çıkmıştı. Düşlerin kutsal mesajlar ya da olsa olsa uykudaki belleğin gün boyu olup biten şeylere ilişkin saçma sapan sayıklamaları olduğunu düşünmüştüm her zaman. Şimdi kitapların da düşte görülebileceğini anlıyordum. Böylece düşlerin de düşte görülebileceğinin ayırdına varıyordum. Gördüğün düşü doğru yorumlayabilmek için Artemidorus olmak isterdim dedi William. Ama bana öyle geliyor ki Artemidorus'un bilgisine sahip olmadan da ne olduğunu anlamak kolay. Son günlerde öyle şeyler yaşadın ki zavallı çocuğum. Tüm doğru kurallar alt üst olmuş gibi görünüyor. Bu sabah da uykulu zihninde başka nedenlerle de olsa dünyanın tepe taklak olduğu bir güldürünün anısı canlandı. Bunların içine de daha yeni anılarını, kaygılarını, korkularını kattın. Adelmo'nun kenar süslerinden yola çıkarak her şeyin yanlış yönde gider göründüğü ama yine de Koena'da olduğu gibi herkesin gerçek yaşamda ne yapmışsa yine onu yaptığı büyük bir karnavalı yeniden yaşadın. Sonunda düşte kendi kendine hangi dünyanın yanlış olduğunu ve baş aşağı yürümenin ne anlama geldiğini sordun. Gördüğün düş yukarının neresi, aşağının, yaşamın ve ölümün nerede olduğunu ayırt edemiyordu artık. Gördüğün düş öğrenimine kuşku düşürdü. Ben değil dedim erdemli bir tavırla. Kuşkuya düşen gördüğüm düş. Ama düşler kutsal mesajlar değil. Öyleyse şeytansı hezeyanlar. İçlerinde hiç gerçek yok. Bilmiyorum Atso dedi William. Elimizde öyle çok gerçek var ki günün birinde biri çıkar da düşlerimizden bile bir gerçek çıkarmaya kalkarsa Deccal'in günü gerçekten yakın demektir. Yine de gördüğün düşü nedenle düşünürsen o denli açıklayıcı görünüyor bana. Belki senin için değil ama benim için öyle. Varsayımlarımı geliştirmek için düşlerinden yararlandığım için beni bağışla. Bunun aşağılık bir şey olduğunu biliyorum. Böyle bir şey yapılmamalı. Ama bana öyle geliyor ki senin uykudaki ruhun, benim, üstelik ayıkken, 6 günde anladığımdan daha çok şey anlamış. Sahi mi? Sahi, belki de değil. Düşünü açıklayıcı buluyorum çünkü benim varsayımlarımdan birine denk düşüyor. Ama bana çok yardımın dokundu, sağ ol. Ama düşümde sizi böyle ilgilendiren ne vardı? Tüm düşler gibi anlamsızdı. Tüm düşler ve görüntüler gibi başka bir anlamı vardı. Bir istiare ya da benzetim gibi okunması gerekir. Kutsal yazılar gibi mi? Bir düş bir kutsal yazıdır. Birçok kutsal yazı da düşlerden başka bir şey değildir. 6. gün öyle. Kütüphanecilerin öyküsü oluşturuluyor ve gizemli kitaba ilişkin daha çok bilgi elde ediliyor. William yeniden az önce indiği yazı salonuna çıkmak istiyordu. Benno'ya kataloğa bakmak istediğini söyledi. Çabuk çabuk sayfalarını çevirdi. Buralarda olmalı diyordu. Daha 1 saat önce gördüm. Bir sayfada durdu. İşte dedi, şu başlığı okusana. Bir derlemede Afrika'nın sonu 4 başlık sıralanmıştı. Birden çok metin kapsayan tek bir cildin söz konusu olduğunun belirtisi. Okudum, nedir bu diye sordum. Aradığımız kitap diye fısıldadı William. Gördüğün düşün bana bir şey anımsatmasının nedeni bu. Gerçekten de o sayfadan hemen önceki ve sonraki sayfaları çabuk çabuk çeviriyordu. Gerçekten de işte düşündüğüm kitaplar hepsi bir arada. Ama benim kontrol etmek istediğim bu değil. Dinle. Tabelan yanında mı? İyi bir hesap yapmalıyız. Önceki gün Elnard'ın söylediklerini iyi anımsamaya çalış. Bu sabah Nikola'dan işittiklerimizi de. Şimdi Nikola bize buraya yaklaşık 30 yıl önce geldiğini, Ebon'un daha o gelmeden başrahipliğe atanmış olduğunu söyledi. Daha önce başrahip Riminili Paolo'ymuş, tamam mı? Diyelim ki bu olay 1290 yıllarında olmuş. 1 yıl önce, 1 yıl sonra fark etmez. Sonra Nikola bize o geldiği zaman Bobbio'lu Roberto'nun kütüphaneci olduğunu söyledi, tamam mı? Sonra Roberto ölüyor. Görev Malachi'ye veriliyor. Diyelim bu yüzyılın başında. Yaz. Ama Nikola'nın gelmesinden önceki dönem var. O dönemde de Riminili Paolo kütüphaneciydi. Ne zamandan beri yapıyordu bu görevi? Bunu bilmiyoruz. Manastırın kayıtlarını inceleyebiliriz ama sanırım kayıtlar başrahipte. Şu anda da bunu kendisine sormak istemiyorum. Tutalım ki Paolo 60 yıl önce kütüphaneci seçilmiş. Yaz. Elnard neredeyse 50 yıl önce kütüphanecilik sırası kendisinde olduğu halde bu görevin başkasına verilmesine neden üzülüyor? Riminili Paolo'yu mu ima ediyordu? Ya da Bobbio'lu Roberto'yu dedim. Öyle görünmüyor. Ama sen şimdi şu kataloğa bak. Başlıkların kitaplığa geliş sırasına göre kaydedildiklerini biliyorsun. Buraya geldiğimiz ilk gün Malachi söylemişti. Peki onları kim kaydediyor buraya? Kütüphaneci. Öyleyse bu sayfalardaki el yazısının değişmesine göre kütüphanecilerin sırasını saptayabiliriz. Şimdi sondan başlayarak kataloğa bakalım. Son el yazısı Malachi'nin. Çok gotik bir yazı görüyorsun. Çok az sayfa doldurmuş. Son 30 yılda manastıra çok kitap gelmemiş. Sonra titrek bir el yazısıyla yazılmış sayfalar geliyor. Bobbio'lu Roberto'nun hastayken attığı imzayı açık seçik okuyorum. Burada da az sayfa var. Roberto belki de görevde çok kalmadı. Bak şimdi ne görüyoruz? Düzgün, kendine güvenli bir el yazısıyla yazılmış sayfalar dolusu bir dizi kitap. Gerçekten çok etkileyici. Riminili Paolo ne çok çalışmış. Nikola'nın onun çok genç yaşta başrahip olduğunu söylediğini düşünürsen gerçekten çok çalışmış olmalı. Ama tutalım ki birkaç yıl içinde bu doymak bilmez okur, manastırı birçok kitap sağlayarak zenginleştirmiş olsun. Tuhaf bir eksikliğinden ya da hastalığından ötürü yazmayı beceremediği için ona Abbas yazı bilmez dendiği söylenmedi mi bize? Öyleyse bunları kim yazıyordu? Bence yardımcısı. Ama eğer bu kütüphaneci yardımcısı daha sonra kütüphaneciliğe atanmış olsaydı yazmayı o sürdürürdü. O zaman biz de niçin aynı el yazısıyla yazılmış birçok sayfa olduğunu anlardık. Demek ki Paolo ile Roberto arasında başka bir kütüphaneci vardı. Yaklaşık 50 yıl önce seçilmiş. Daha yaşlı olduğu için Paolo'nun ardılı olacağını uman Elnard'ın gizemli rakibi. Sonra bu adam ortadan kayboluyor ve nasıl oluyorsa oluyor. Elnard'ın ve başkalarının beklentilerinin tersine yerine Malarchi seçiliyor. Peki ama bu çözümlemenin doğruluğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bu yazının adı bilinmeyen kütüphaneciye ait olduğunu kabul etsek bile daha önceki sayfalarda yer alan başlıklar için Paolo'nun el yazısıyla yazılmış olmasın? Çünkü kitaplığa gelen bu kitaplar arasında tüm buyruk ve kararnamelerin kayıtları var. Bunların da kesin tarihleri var. Demek istiyorum ki 7. Bonifico'nun 1296 tarihli firma Catullus'una rastlarsan bu metnin kaydının söz konusu tarihten önce yapılmadığını öğrenirsin. Bu tarihten çok sonra yapılmış olmadığını da düşünebilirsin. Elimdeki yıllar boyunca konmuş bu kilometre taşlarına bakarak Riminili Paolo'nun 1265'te kütüphaneci, 1275'te başrahip olduğunu varsayarsam el yazısının ya da Bobbio'lu Roberto'dan başka birisinin el yazısının 1265'ten 1285'e kadar sürdüğünü de görünce arada 10 yıllık bir boşluk olduğunu anlarsın. Üstadım gerçekten çok zekiydi. Peki bu boşluktan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz diye sordum. Hiçbir sonuç çıkarmıyorum diye yanıtladı. Yalnızca bazı tasımlar. Sonra ayağa kalktı ve Beno ile konuşmaya gitti. Beno meydan okurcasına yerinde duruyordu. Ama hiç de güvenli değildi. Hala eski masasının başındaydı ve kataloğunun yanında duran Malachi'nin masasını alma yürekliliğini gösterememişti. William belli bir uzaklıkla ona yaklaştı. Bir akşam önceki utanç verici sahneyi unutmuyorduk. Böyle etkili bir adam olsan da Bay Kütüphaneci, umarım bana bir şey söylemek lütfunda bulunursun. O sabah Adelmo ve ötekiler burada zekice bilmecelerden söz ederken, Berenger, Afrika'nın sonuna ilk kez değindiğinde, Coenia Cipriani'ye anan olmuş muydu? Evet dedi Beno. Sana söylememiş miydim? Simpiosus'un bilmecelerinden söz edilmeden önce Venantus'un kendisi Coenia'ya değinmiş, Malachi de öfkelenerek bunun utanç verici bir yapıt olduğunu söylemiş. Başrahibin okunmasını herkese yasakladığını anımsatmıştı. Başrahip ha? Dedi William. Çok ilginç. Teşekkür ederim Beno. Durun dedi Beno. Sizinle konuşmak istiyorum. Bize başkalarına sezdirmeden kendisini izlememizi işaret ederek yazı salonundan dışarı, mutfağa inen merdivenin başına çıktı. Dudakları titriyordu. Korkuyorum William dedi. Malachi'yi de öldürdüler. Şimdi gereğinden çok şey bilen benim. Hem sonra İtalyanlar sevmezler beni. Yabancı bir kütüphaneci istemiyorlar artık. Ötekilerin bu yüzden giderildiklerini sanıyorum. Elnard'ın Malachi'den nasıl nefret ettiğinden, ona duyduğu hınçtan hiç söz etmedim size. Yıllar önce bu görevi onun elinden alan kimdi? Bunu bilmiyorum. Bundan hep kapalı bir biçimde söz eder. Hem çok eski bir öykü bu. Tümü de ölmüş olmalı. Ama Elnard'ın çevresindeki İtalyan grubu sık sık Malachi'nin bir kukla olduğunu, onun bu göreve başrahiple el birliği ederek başka birinin getirdiğini söylerlerdi. Ben farkına varmadan iki düşman grubun oyununa karıştım. Bunu ancak bu sabah anladım. İtalya intrikalar ülkesidir. Papaları zehirliyorlar. Benim gibi zavallı bir delikanlıya neler yapmazlar sen düşün. Dün anlamıştım. Herkesin o kitapla ilgilendiğini sanıyordum ama şimdi bundan emin değilim artık. Bu bahaneydi. Siz de gördünüz. Kitap bulundu. Ama Malachi yine de öldü. Benim yapmam gereken şey... Ben... Kaçmak istiyorum. Bana ne yapmamı öğütlersiniz? Sakin olmanı. Şimdi öğüt istiyorsun değil mi? Ama dün akşam dünyanın efendisiymiş gibi görünüyordun. Sersem. Dün bana yardım etseydin bu son cinayeti önlerdik. Malachi'yi ölüme götüren kitabı ona veren sensin. Neyse hiç olmazsa şunu söyle bana. O kitap sende mi? Ona dokundun mu? Okudun mu onu? Peki sen niçin ölü değilsin? Bilmiyorum. Yemin ederim ona dokunmadım. Daha doğrusu laboratuvardan alırken dokundum. Onu açmadım bile. Tunayımın altına sakladım. Sonra gidip hücremde ot şiltenin altına koydum. Malachi'nin beni gözlemlediğini biliyordum. Bunun için hemen yazı salonuna döndüm. Sonra Malachi bana yardımcısı olmamı önerince onu hücreme götürüp kitabı teslim ettim. Hepsi bu. Onu açmadığını söyleme bana. Evet açtım. Saklamadan önce aradığınız kitabın gerçekten o olup olmadığından emin olmak için. Arapça bir el yazmasıyla başlıyordu. Sonra Süryanice olduğunu sandığım bir el yazması. Sonra Latince bir metin. En sonunda da Yunanca bir metin vardı. Kataloğun üstünde gördüğümüz kısaltmaları anımsadım. İlk iki başlık R ve SYR diye kaydedilmişti. O kitaptı bu. Ama William üsteliyordu. Ona dokundun ama ölmedin. Öyleyse dokunmakla ölünmüyor. Peki, Yunanca metin hakkında bana bir fikir verebilir misin? Ona baktın mı? Çok az. Başlığı olmadığını anlayacak kadar. Başından bir bölümü eksilmiş gibiydi. Başsız kitap diye mırıldandı William. İlk sayfayı okumaya çalıştım ama doğrusunu isterseniz Yunancam çok kötüdür. Daha çok zaman harcamam gerekiyordu. Sonra bu Yunanca sayfalarda başka bir özellik dikkatimi çekti. Sayfaların tümünü çeviremedim. Çünkü beceremedim. Sayfalar, nasıl söylesem, nemliydi, yapışmıştı. Birbirinden kolay ayrılmıyordu. Parşömenin bir tuhaf oluşundan ileri geliyordu bu. Başka parşömenlerden daha yumuşaktı. İlk sayfası aşınmıştı. Dökülüyordu neredeyse. Şeydi, kısacası tuhaftı. Tuhaf, Severnus da tıpkı bu sözcüğü kullanmıştı dedi William. Parşömene benzemiyordu, kumaşa benziyordu. Ama çok daha inceydi diye sürdürdü Benno. Keten kağıdı ya da pergamino depano dedi William. Hiç görmemiş miydin? Duymuştum ama gördüğümü sanmıyorum. Çok pahalıymış diyorlar. Kolayca yırtılabilirmiş. Bu yüzden az kullanılırmış. Araplar yapıyorlar değil mi? Önce onlar yaptılar ama İtalya'da da yapılıyor. Fabriano'da. Sonra ama elbette hiç kuşku yok. William'ın gözleri parlıyordu. Ne güzel, ne ilginç bir açıklama. Aferin Benno, teşekkür ederim. Evet, sanırım bu kitaplıkta Karta Lintia az bulunur. Çünkü son zamanlarda hiç el yazması gelmedi. Hem sonra birçokları onun parşömen gibi yüzyıllarca dayanamayacağından korkuyorlar. Belki de doğrudur. Şimdi düşünelim. Eğer burada bronzdan daha dayanıklı olmayan bir şeyin bulunmasını istemişlerse, Cartalintia demek. Çok güzel. Hoşça kal, kaygılanma, senin için tehlike yok. Sahi mi William, emin misin? Eminim, eğer yerinde kalırsan. Zaten yeterince felakete yol açtın. Benno'yu güvenli değilse de biraz daha yatışmış bırakarak yazı salonundan uzaklaştık. Sersem dedi William dişlerinin arasından dışarı çıkarken. Şimdiye dek çoktan her şeyi çözmüş olurduk eğer araya girmeseydi. Başrahibi yemekhanede bulduk. William yanına gidip kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ebon yan çizmedi. Kısa süre sonra bizimle evinde buluşacağını söyledi. 6. gün ikindi. Başrahip William'ı dinlemek istemiyor. Değerli taşların dili üstüne konuşuyor. Son üzücü olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürülmemesi isteğini dile getiriyor. Başrahibin evi şapelin üstündeydi. Bizi kabul ettiği geniş, görkemli salonun penceresinden dingin ve esintili günlerde Manastır Kilisesi'nin damı üzerinden Edificium'un çizgileri görülebiliyordu. Bir pencerenin önünde ayakta duran başrahip tam o sırada onu seyrediyordu. Ağırbaşlı bir el devinimiyle bize onu gösterdi. Güzel bir kale dedi. Orantıları, kemerin yapımını yöneten altın kurala özetliyor. Üç kat üstüne kurulmuş, çünkü üç, kutsal üçlü sayısıdır. İbrahim'i ziyaret eden meleklerin sayısı üçtü. Yunus koca balığın karnında 3 gün geçirmişti. İsa ile Lazarus mezarda 3 gün kaldılar. İsa babadan acı kadehi kendisinden uzaklaştırmasını 3 kez istedi. Havarilerle birlikte dua etmek için 3 kez saklandı. Petrus 3 kez göründü. Tanrı bilimsel erdemler üçtür. Kutsal diller de üçtür. Ruhun bölümleri, düşünen yaratıklar da 3 sınıfa ayrılır. Melekler, insanlar ve şeytanlar. 3 çeşit ses vardır. Vox, platus, pulsus. Yani ses, soluk sesi, çarpıntı. İnsanlık tarihinin de 3 dönemi vardır. Yasadan önce yasa dönemi ve yasadan sonraki dönem. Gizemsel tutarlılığın olağanüstü bir uyumu diye ona katıldı William. Ama dörtgen biçimi de diye sürdürdü başrahip. Tinsel ders bakımından zengindir. 4 yön vardır. Sonra mevsimler, 4 temel öğe, sıcak, soğuk, nem ve kuruluk. Doğum, büyüme, olgunluk ve yaşlılık. Gökyüzünde, karada, havada ve denizde yaşayan canlılar. Gökkuşağını oluşturan renkler. Şubat'ın 4 yılda bir 29 çekmesi. Evet, kuşkusuz dedi William. Sonra 3-4 daha 7 eder. Sayılar içinde en gizemlisi. Öte yandan 3 çarpı 4 12 eder. Havarilerin sayısı. 12 çarpı 12 144 eder. Seçkinlerin sayısı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılına doğru geldik. Sayıların kavramsal dünyasına ilişkin bu son bilgi gösterisine başrahibin ekleyeceği başka bir şey yoktu. Bu da William'a konuyu açma olanağı verdi. Son olaylar hakkında konuşmalıyız. Ben uzun uzun düşündüm dedi. Başrahip sırtını pencereye döndü, ciddi bir yüzle William'a baktı. Belki gereğinden de uzun, itiraf ederim, William birader. Sizden daha çok şey beklemiştim. Buraya geldiğinizden bu yana neredeyse 6 gün geçti. Bu 6 gün içinde Adelmo'dan başka 4 rahip öldü. 2 rahip Engizisyon tarafından tutuklandı. Kuşkusuz adalet yerini buldu ama sorgucu, daha önceki cinayetlerle uğraşmak zorunda kalmasaydı bu utançtan kurtulabilirdik. Son olarak aracılık ettiğim toplantı bütün bu kötü olaylardan ötürü acınacak sonuçlar verdi. Kabul edersiniz ki sizden Adelmo'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürütmenizi rica ettiğim zaman başka sonuçlar bekleyebilirdim. William tedirgin, sustu. Kuşkusuz başrahip haklıydı. Anlatmakta olduğum öykünün başında üstadımın çıkardığı tümden gelimlerin çabukluğuyla başkalarını şaşırtmayı sevdiğini söylemiştim. Biri onu, üstelik hakkı olarak ağır davranmakla suçlayınca gururunun incinmesi anlaşılabilir bir şeydi. Doğru, diye kabul etti. Beklentilerinizi boşa çıkardım. Ama bunun nedenini açıklayacağım size. Yüce Efendimiz, bu cinayetler rahipler arasındaki bir çatışmadan ya da bir öç almadan doğmuyor. Manastırın uzak tarihinden kaynaklanan olaylara bağlı bunlar. Başrahip tedirginlikle ona baktı. Ne demek istiyorsunuz? İpucunun zavallı kilercinin başka bir öyküyle kesişen öyküsünde olmadığını ben de anlıyorum. Ama öteki, benim de belki bildiğim ama sözünü edemediğim öteki öykü, onun açıklığa kavuştuğunu ve bundan bana sizin söz edeceğinizi umuyordum. Yüce Efendimiz, günah çıkarma sırasında öğrendikleri bir olayı düşünüyorlar. Başrahip başını öteye çevirdi, William sürdürdü. Yüce Efendimiz, benim zat-ı alilerinden öğrenmeksizin Berenger'la Adelmo ve Berenger'la Malachi arasında yasak ilişkiler olduğunu bilip bilmediğimi öğrenmek istiyorlarsa, evet, manastırda herkes biliyor bunu. Başrahip kıpkırmızı kesildi. Böyle şeyleri çömezin yanında konuşmanın yararlı olduğunu sanmıyorum. Hem toplantı bittiğine göre yazman olarak artık ona gereksinim duyduğunuzu da sanmıyorum. Sen çık oğlum dedi bana buyurgan bir sesle. Aşağılanmış dışarı çıktım. Ama merak ettiğim için konuşmayı izleyebileceğim bir biçimde aralık bıraktığım kapının arkasına saklandım. William yeniden konuşmaya başladı. Bu utanç verici ilişkiler gerçekten olmuşsa bile bu üzücü olaylarda etkisi azdır. Başka bir ipucu var. Sizin de tahmin edeceğinizi düşünüyordum. Her şey Afrika'nın sonunda saklanmış olan bir kitabın çalınması ve ele geçirilmesinin çevresinde dönüyor. Kitap şimdi Malachi'nin çabasıyla yerine döndü. Ama gördüğünüz gibi cinayetlerin sonu gelmedi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra başrahip beklenmedik açıklamalar karşısında şaşırmış bir kimse gibi, kırık, güvensiz bir sesle konuşmaya başladı. Olamaz. Siz Afrika'nın sonunu ne biliyorsunuz? Koyduğum yasağı çiğneyip kitaplığa mı girdiniz? William'ın gerçeği söylemesi gerekiyordu. O zaman başrahibin öfkesi sınır tanımazdı. Yalan söylemek istemediği açıktı. Soruyu soruyla yanıtlamayı yeğe tuttu. Zat-ı alileri ilk görüşmemizde Brunelius'u hiç görmeden öylesine iyi betimleyen benim gibi bir adamın içine girmediği yerler hakkında fikir yürütmekte güçlük çekmeyeceğini söylememişler miydi? Evet doğru dedi Ebon. Ama niçin böyle düşünüyorsunuz? Bu sonuca nasıl vardığımı anlatmak uzun sürer. Açıklanması istenmeyen bir şeyin birçoklarınca keşfedilmesini önlemek için bir dizi cinayet işlendi. Şimdi ister hakları olduğu için ister gizlice kitaplığın gizleri hakkında bir şeyler bilen herkes öldü. Geriye yalnız bir kişi kalıyor. Siz. Demek istiyorsunuz ki? Başrahip boyun damarları şişmiş gibi konuşuyordu. Beni yanlış anlamayın dedi. Belki de gerçekten bir şey sezdirmek isteyen William. Demek istiyorum ki, bilen ve başka hiç kimsenin bilmemesini isteyen biri var. Bilen son kişi sizsiniz. Bundan sonraki kurban siz olabilirsiniz. Eğer bu yasak kitap hakkında bildiklerinizi, her şeyden önce de manastırda kitaplık hakkında sizin bildiklerinizi, belki de daha çoğunu, kimin bilebileceğini bana söylemezseniz. Burası soğuk dedi başrahip, çıkalım. Hemen kapıdan uzaklaşıp onları alt kata inen merdivenin başında bekledim. Başrahip beni gördü, gülümsedi. Bu rahipçik şu günlerde ne çok tedirgin edici şey işitmiş olmalı. Hadi gel oğlum, kaygılanma. Bana kalırsa gerçekte olduğundan daha çok entrika olduğu sanıldı. Bir elini kaldırdı. Gün ışığı yüzük parmağındaki erkinin simgesi olan görkemli yüzüğü aydınlattı. Yüzük taşlarının olanca parıltısıyla ışıl ışıl ışıldadı. Bunu tanıyorsun değil mi dedi bana. Yetkemin simgesi ama aynı zamanda taşıdığım yükün de simgesi. Bu bir süs değil. Bekçisi olduğum kutsal sözün tasımı. Parmaklarıyla taşa dokundu. Bu ametist dedi. Alçak gönüllülüğün aynası. Ermiş Matta'nın hoşgörüsünün yumuşaklığını anımsatıyor bize. Bu kalsedon, acımanın belirtisi. Yusuf'un ve ermiş büyük James'in dindarlığının simgesi. Bu Jasper, inancı dile getirir. Ermiş Petrus'u çağrıştırır. Şehitliğin belirtisi olan akik, ermiş Bartolomeo'yu anımsatır. Bu safir, umut ve derin düşünce. Ermiş Andreas'ın ve ermiş Paulus'un taşı. Bu da zümrüt, sağlam öğreti, bilgi ve hoşgörü. Ermiş Thomas'ın erdemleri. Taşların dili ne görkemli diye sürdürdü, gizemsel görüntüye dalıp gitmiş. Geleneksel değerli taş oymacıları, Aron'un Usundan ve Havari'nin kitabındaki Göksel Kudüs'ün betimlemesinden aktardılar bu dili. Öte yandan, Siyon'un duvarları, Musa'nın kardeşinin göğsünü süsleyen aynı değerli taşlarla örülmüştü. Yalnızca Eski Ahit'in ikinci kitabında adı geçen Lal Taşı, Agat ve Damarlı Akik'in yerini, İncil'de Kalsedon, Akik, Kuvars ve Zirkon aldı. William ağzını açacak oldu ama başrahip bir elini kaldırarak onu susturdu ve konuşmasını sürdürdü. Bir dua anımsıyorum. Bakire Meryem onuruna her taş betimlenip uyaklandırılmıştı. Nişan yüzüğünden, onu güzelleştiren değerli taşların dilinde kendini ortaya koyan, yüce gerçeklerle ışıyan simgesel bir şiir gibi söz ediyordu orada. Jasper inancın, Kalsedon acımanın, Zümrüt arılığın, Sardonyx el değmemiş yaşamın erincinin, Yakut çarmıhta kanayan yüreğin simgesi, değişik pırıltıları, Meryem'in mucizelerinin olağanüstü çeşitliliğini anımsatan krizolit, zirkon acımanın, ametist, pembe mavi karışımıyla tanrı sevgisinin simgesi. Ama yüzük kaşında bunlardan daha az şeyi dile getirmeyen başka maddeler de kakılmıştır. Ruhun ve bedenin erdenliğini yansıtan billur, ılımlılığın simgesi, ambere benzeyen yemen taşı, tıpkı Bakire Meryem'in tövbekar yüreklerin teline iyiliğinin yayıyla dokunması gibi demiri çeken mıknatıs. Gördüğünüz gibi mücevherimi çok küçük ve alçak gönüllüce de olsa süsleyen tüm maddeler. Yüzüğünü oynatıyor ve beni afallatmak istiyormuş gibi parıltısıyla gözlerimi kamaştırıyordu. Olağanüstü bir dil değil mi? Başka pederler için değerli taşlar daha başka anlamlar da taşır. Papa 3. Incenti için rubi, dinginlik ve sabrı, granat merhameti dile getirir. Ermiş Brown için aquamarin, duru ışınlarının erdeminde tanrı bilimi odaklaştırır. Turkuaz neşeyi dile getirir. Sardonyx, serafimleri çağrıştırır. Topaz melekleri, jasper tahtları, krizolit egemenlikleri, safir erdemleri, onyx erki, beril prenslikleri, rubi baş melekleri, zümrüt ise melekleri simgeler. Değerli taşların dilinin yoruma ve içinde belirdikleri bağlama göre değişen çok çeşitli biçimleri vardır. Peki hangisinin yorum, hangisinin doğru bağlam olduğuna kim karar verir? Biliyorsun oğlum, bunu sana öğrettiler. Tüm yorumcular içinde en güvenilir ve en saygın, dolayısıyla da kutsal olan yetki. Yoksa dünyanın biz günahkarların gözlerimizin önüne serdiği çok değişik biçimlerdeki işaretleri nasıl yorumlayabilirdik? Şeytanın bizi kışkırtarak sürüklediği ikircilik tuzağına düşmeden nasıl kaçınabilirdik? Ermiş Hildegard'ın tanıklık ettiği gibi şeytan değerli taşların dilinden görülmemiş bir biçimde nefret eder. Bu kötü hayvan bu dilde değişik anlamlar ya da bilgi düzeyleriyle aydınlanmış bir mesaj görür ve onu yok etmek ister. Çünkü o düşman, taşların görkeminde cennetten kovulmadan önce kendi tekelinde olan harikaların yankısını sezer ve bu parıltıyı ateşin yarattığını anlar. Ateş ise onun işkencesidir. Öpmem için yüzüğünü bana uzattı. Diz çöktüm, başımı okşadı. Bugünlerde işittiğin, kuşkusuz yanlış olan şeyleri unutmalısın oğlum. Tüm tarikatların en büyüğüne ve en soylusuna girdin sen. Ben bu tarikatın bir baş rahibiyim. Sen de benim yargı erkime bağlısın. Buyruğumu dinle, unut. Dudakların sonsuz edek mühürlensin, and iç. Duygulanmış, boyun eğmiş, kuşkusuz and içerdim. Böylece sen de benim iyi okurum, benim gerçeklere bağlı olan bu öykümü şimdi okuyamazdın. Ama tam o sırada William araya girdi. Belki de benim ant içmemi önlemek için değil, içgüdüsel bir dürtüyle, sıkıntıdan. Başrahibin konuşmasını kesmek, onun yarattığına hiç kuşku olmayan o büyüyü bozmak için. Çocuğun ne ilgisi var? Ben size bir soru sordum. Tehlike konusunda sizi ben uyardım. Sizden bana bir ad söylemenizi istedim. Şimdi benim de yüzüğü öperek öğrendiklerimi ya da kuşkulandıklarımı unutmamı mı isterdiniz? Asiz, dedi başrahip hüzünle. Bir dilenci rahipten geleneklerimizin güzelliğini anlamasını, sır saklamaya, gizlere, acımanın gizemlerine. Evet, acımanın gizemlerine, onur duygusuna ve büyüklüğümüzün dayandığı susku andının değerine saygı duymasını beklemiyorum. Bana tuhaf bir öyküden söz ettiniz, inanılmaz bir öyküden. Uğruna zincirleme adam öldürülen bir kitap, yalnızca benim bilmem gereken bir şeyi bilen birisi. Masal bunlar, anlamsız suçlamalar. Dilerseniz anlatın, hiç kimse inanmaz size. Eğer hayal gücünüzün yarattığı bu kurgunun tek bir öğesi bile doğru olsaydı, şimdi her şey yine benim denetimim, benim sorumluluğum altında. Ben ilgileneceğim bu konuyla, araçlar benim elimde, yetki bende. Nedenli akıllı, nedenli güvenilir olursa olsun yalnızca benim sorumluluğumda olan şeyleri soruşturmasını bir yabancıdan istemekle En başından yanlış davrandım ben. Ama bana söylediğiniz gibi siz anlamıştınız. Başlangıçta erdemli kandının çiğnenmesinin söz konusu olduğuna inanıyordum ve bir başkasının günah çıkarma sırasında işittiğim şeyi doğrulamasını istiyordum. İyi, şimdi bana söylemiş bulunuyorsunuz. Yaptığınız ya da yapmaya çalıştığınız şey için size büyük bir gönül borcu duyuyorum. Heyetlerin buluşması gerçekleşti. Buradaki göreviniz sona erdi. İmparatorluk sarayında sizi sabırsızlıkla beklediklerine inanıyorum. Sizin gibi bir insandan uzun süre yoksun kalınamaz. Manastırdan ayrılmanıza izin veriyorum. Bugün belki geç oldu. Gün batımından sonra yola çıkmanızı istemiyorum. Yollar güvenli değil. Yarın sabah erkenden gideceksiniz. Yo, bana teşekkür etmeyin. Burada rahipler arasında sizi de görmek ve konukseverliğimizle onurlandırmak bir zevkti. Eşyalarınızı hazırlamak için çömezinizle birlikte çekilebilirsiniz. Yarın sabah tan sökümünde sizi uğurlayacağım. Size bütün yüreğimle teşekkür ederim. Doğal olarak soruşturmalarınızı sürdürmeniz gerekmez. Rahipleri son bir kez daha tedirgin etmeyin. Gidebilirsiniz. İzin vermekten öte bir şeydi bu, kovmaktı. William selam verdi ve merdivenlerden indik. Bu ne demek diye sordum. Artık hiçbir şey anlamıyordum. Bir varsayım yapmaya çalış. Nasıl yapıldığını öğrenmiş olmalısın. Eğer öğrendimse en az iki varsayım yapmalıyım. Birbirine karşıt ve her ikisi de inanılmaz iki varsayım. Pekala öyleyse. Yutkundum. Varsayım yapmak tedirgin ederdi beni. Birinci varsayım. Başrahip her şeyi biliyordu ve sizin hiçbir şeyi keşfetmeyeceğinizi umuyordu. Önce sizi soruşturma yapmakla görevlendirdi. Adelmo öldüğü zaman yavaş yavaş olayın çok daha karmaşık olduğunu, şu ya da bu biçimde kendisinin de işin içine karıştığını anladı. Sizin bu dolabı ortaya çıkarmanızı istemiyor. İkinci varsayım, başrahip hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Ne olursa olsun, her şeyin bir savaşım, eşcinsel rahipler arasında bir savaşımdan ileri geldiğini düşünmeye devam ediyordu. Oysa şimdi onun gözünü açtınız. Birden korkunç bir şey anladı, bir at düşündü. İşlenen cinayetlerden kimin sorumlu olduğu konusunda kesin bir fikir edindi. Ama bu andan başlayarak sorunu tek başına çözmek, sizi uzaklaştırmak istiyor. Manastırın onurunu kurtarmak için. Güzel, iyi mantık yürütmeye başlıyorsun ama görüyorsun. Her iki durumda da baş rahibimiz manastırının ünü için kaygılanıyor. İster katil olsun ister kurban, bu kutsal topluluğun ününü zedeleyecek haberlerin bu dağların ötesine sızmasını istemiyor. Dilerseniz rahiplerini öldürün ama bu manastırın onuruna dokunmayın. Hay, William öfkelenmeye başlamıştı. O derebeyi piçi yalnızca Akinoğlu'nun mezar kazıcısı olduğu için ün kazanan o tavus kuşu, bir bardağın götü kadar kocaman bir yüzük taktığı için var olan o şişirilmiş şarap tulumu. Kendini beğenmiş kloniler sizi. Prenslerden daha kötü, dolandırıcılardan daha dolandırıcısınız siz. Üstadım, demek yürekliliğini gösterdim incinmiş azarlarcasına. Sus, sen de aynı hamurdansın. Siz basit insanlar değilsiniz, onların çocukları da değilsiniz. Bir köylüye rastlarsanız belki onu tarikatınıza alırsınız ama dün gördüm. Onu layık makamlara teslim etmekte duraksamazsınız. Ama içinizden birine yapmazsınız bunu. Üstünü örtmek gerek. Ebon manastırın onurunu kurtaracağını bilse, o sefili bulur, hazine mahzeninde bıçaklar, böbreklerini kutsal andaçların arasına karıştırır. Yeter ki manastırın onuru kurtulsun. Bir Fransiskenin halktan bir minoritin bu kutsal yapıdaki yılan yuvasını ortaya çıkarmasına sıra gelince, yo hayır, bu Ebon'un ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceği bir şeydir. Teşekkür ederim William birader. İmparatorun size ihtiyacı var. Güzel yüzüğümüzü gördünüz, güle güle. Ama artık karşı karşıya bulunduğum sorun yalnızca benimle Ebon arasında değil, benimle tüm olanlar arasında. Bunu öğrenmeden bu duvarlardan dışarı çıkmayacağım. Yarın sabah gitmemi istiyor, öyle mi? Pekala, burası onun evi. Ama yarına kadar öğrenmeliyim. Mutlaka öğrenmeliyim. Öğrenmeli misiniz? Şimdi kim zorluyor sizi? Hiç kimse bizi bir şey öğrenmeye zorlamaz Asso. Öğrenmeliyiz, hepsi bu. Yanlış anlama pahasına da olsa. Hala şaşkın ve William'ın bağlı bulunduğum tarikatla onun rahipleri aleyhindeki sözlerinden ötürü aşağılanmış hissediyordum kendimi. Ebon'u biraz olsun haklı çıkarmak için üçüncü bir varsayım oluşturdum. Bana öyle geliyordu ki bu işte iyice ustalaşmıştım. Üçüncü bir olasılığı düşünmediniz üstadım dedim. Son günlerde farkına vardığımız, bu sabah da Nikola'nın giz olarak söylediklerinden ve kilisede kulağımıza çalınan fısıltılardan açıkça anladığımıza göre, kütüphanecilerin ard arda yabancı olmasına katlanamayan bir grup İtalyan rahip var burada. Başrahibi geleneklere saygı göstermemekle suçluyorlar. Anladığım kadarıyla da yaşlı Elnard'ın arkasına saklanıyorlar. Manastırın değişik bir biçimde yönetilmesini istemek için onu bir bayrak gibi öne sürüyorlar. Bunları iyi anladım çünkü bir çömez de kendi manastırında bu tür birçok tartışma, anıştırma, komplo işitmiştir. Şimdi başrahip belki de açıklamalarınızın düşmanlarının eline bir silah vereceğinden korkuyor ve sorunu büyük bir sakınımla çözmek istiyordur. Olabilir ama o yine de şişirilmiş bir şarap tulumu. Öldürtecek kendini. Benim tahminlerime ne diyorsunuz peki? Sonra söylerim. Avludaydık. Rüzgar sertleşiyor. Dağ ikindiği yeni geçmesine karşın alacakaranlık iyiden iyiye bastırıyordu. Gün batımı yaklaşıyordu ve önümüzde çok az zaman kalmıştı. Gün batımında kuşkusuz başrahip, William'ın artık soru sormaya ve dilediği her yere girip çıkmaya hakkı olmadığını söyleyerek rahipleri uyaracaktı. Geç oldu dedi William. İnsanın vakti azsa serin kanlılığını yitirmemeli. Yoksa vay haline. Önümüzde sonsuz zaman varmış gibi davranmalıyız. Çözmem gereken bir sorun var. Afrika'nın sonuna nasıl gelebiliriz? Çünkü kesin yanıt orada olmalı. Sonra birini kurtarmalıyız. Henüz hangisi olduğuna karar veremedim. Son olarak da ahır yönünden bir şey beklemeliyiz. Sen orayı gözetleyeceksin. Şu kaynaşmaya bak. Gerçekten de Edifisyum'la avlu arasındaki alan olağanüstü canlıydı. Biraz önce başrahibin evinden gelen bir çömez Edifisyum'a doğru koşmuştu. Şimdi Nikola çıkıyordu oradan. Yatakhaneye doğru yönelmişti. Bir köşede o sabahki grup Pasifik, Aymar ve Petro, Elnert'le onu bir şeye razı etmeye çalışıyorlarmış gibi hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Sonra bir karara varmış göründüler. Aymar hala isteksiz görünen Elnert'a destek oldu ve onunla birlikte başrahibin evine doğru gitti. Tam içeri girerlerken Nikola yatakhaneden çıktı. Georgie'yi aynı yöne doğru yöneltiyordu. İçeri girmekte olan iki kişiyi gördü. Georgie'nin kulağına bir şey fısıldadı. Yaşlı adam başını salladı. Ama toplantı binasına doğru yürümeye devam ettiler. Başrahip duruma el koyuyor diye mırıldandı William kuşkuyla. Edifisyum'dan yazı salonunda olmaları gereken başka rahipler de çıkıyorlardı. Onların hemen ardından Benno geliyordu. Gittikçe artan bir kaygıyla bize doğru yürüdü. Yazı salonunda kaynaşma var dedi bize. Kimse çalışmıyor. Aralarında konuşuyorlar. Neler oluyor? Olan şu. Bu sabaha değin en kuşkulu görünen kimselerin tümü de öldü. Daha düne dek herkes Berenger'dan sakınıyordu. Aptal, hain ve kösnül Berenger'dan. Sonrakilerci, sapkınlığından kuşkulanılan biri. Son olarak da Malachi. Hiç kimse tarafından sevilmeyen. Şimdi kimden sakınacaklarını bilmiyorlar. Hemen kendilerini bir düşman bulmaları gerek ya da bir günah keçisi. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. Bazıları tıpkı senin gibi korkak. Bazıları başkalarını korkutmaya karar vermişler. Hepiniz de tedirginsiniz. Atso ara sıra ahırlara bir göz at. Ben gidip biraz dinleneyim. Şaşmalıydım. Önünde yalnızca birkaç saati kalmışken gidip dinlenmek hiç de akıllıca bir karar gibi görünmüyordu. Ama artık üstadımı tanıyordum. Bedeni ne denli gevşerse kafası o denli iyi çalışıyordu. 6. gün. Gün batımıyla akşam arası. Saatlerce süren şaşkınlık kısaca anlatılıyor. Gün batımıyla akşam arasındaki saatlerde olup bitenleri anlatmak çok güç geliyor bana. William yoktu. Olağan dışı hiçbir şey fark etmeksizin ahırların çevresinde dolaşıyordum. Seyisler rüzgardan huysuzlaşmış atları içeri sokmaya çalışıyorlardı. Bunun dışında her şey dingindi. Kiliseye girdim. Herkes korodaki yerini almıştı ama başrahip George'nin yokluğunu fark etti. Elinin bir devinimiyle başlamak üzere olan ayini durdurdu. Benno'yu çağırarak gidip onu aramasını istedi. Benno yoktu. Bir yazı salonunu kitlemekle uğraşmakta olabileceğini öne sürdü. Başrahip kuru bir sesle Benno'nun hiçbir yeri kitlememesine karar verilmiş olduğunu, çünkü kuralları bilmediğini söyledi. Alessandralı Aymar yerinden kalktı. Yüce Efendimiz izin verirlerse ben gidip çağırayım. Senden bir şey isteyen olmadı dedi başrahip terslikle. Aymar yerine döndü. Tivoli Pasifik'e anlatılmaz bir bakışla bakmayı da eksik etmedi. Başrahip Nikola'yı çağırdı, o da yoktu. Akşam yemeğini hazırlamakta olduğu anımsatıldı kendisine. Heyecanlı olduğunu herkese göstermekten hoşlanıyormuşçasına, canının sıkıldığını belirten bir el hareketi yaptı. Georgie'nin hemen buraya gelmesini istiyorum diye bağırdı. Arayın onu. Sen git diye buyurdu çömezlerin öğretmenine. Bir Elnard'ın da bulunmadığına dikkatini çekti. Biliyorum dedi başrahip. O hasta. Ben Senalbanoğlu Petro'nun yanındaydım. Onun yanındaki Nolalı Ganzo'ya biraz anladığım Orta İtalya ağzıyla inanırım. Bugün toplantıdan sonra zavallı ihtiyar allak bullaktı. Ebon tıpkı Avignon orospusu gibi davranıyor dediğini işittim. Çömezler şaşkındılar. Toy olanların duyarlılığıyla koro yerine egemen olan gerilimi yine de sezinliyorlardı. Tıpkı benim sezinlediğim gibi. Sessizlik ve tedirginlik içinde birkaç uzun dakika geçti. Başrahip birkaç ilahi söylenmesini buyurdu ve gün batımı için kuralın öngörmediği rastgele üç ilahiyi işaret etti. Herkes birbirine baktı. Sonra alçak sesle dua etmeye koyuldu. Çömezlerin öğretmeni, ardında başı öne eğik Benno, yerine gitti. George yazı salonunda yoktu. Hücresinde de yoktu. Başrahip ayinin başlamasını buyurdu. Sonunda herkes yemeğe inmeden önce William'ı çağırmaya gittim. Ot yatağının üstünde giyimli, hiç kımıldamadan uzanmıştı. Bu kadar geç olduğunu sanmadığını söyledi. Olanları kısaca anlattım, başını salladı. Yemekhanenin kapısında birkaç saat önce George'a eşlik etmiş olan Nikola'yı gördük. William ona yaşlı adamın hemen başrahibin yanına girip girmediğini sordu. Nikola, salonda Elnard ve Alessandra'lı Aymar olduğundan onu uzun süre dışarıda beklemek zorunda kaldığını söyledi. George içeri girdikten sonra bir süre içeride kalmış, kendisi de onu beklemişti. Sonra dışarı çıkmış, kendisini gün batımından bir saat önce henüz boş olan kiliseye götürmesini istemişti ondan. Başrahip kilerciyle konuşmakta olduğumuzun farkına vardı. William birader diye uyardı onu. Hala soruşturma mı yapıyorsunuz? Her zamanki gibi onu masasına buyur etti. Benedik'ten konukseverliği kutsaldır. Akşam yemeği her zamankinden daha sessiz ve hüzünlüydü. Başrahip derin düşüncelerin ağırlığı altında ezilmiş, isteksizce yiyordu. Sonunda rahiplere akşam duası için acele etmelerini söyledi. Elnard ve George hala yoktular. Rahipler, körün boş yerini birbirlerine göstererek fısıldaşıyorlardı. Törenin sonunda başrahip herkesi Burgoslu George'in sağlığı için özel bir duaya çağırdı. Beden sağlığından mı, yoksa sonsuz sağlıktan mı söz ettiği açık değildi. Herkes yeni bir felaketin topluluğu alt üst etmek üzere olduğunu anladı. Sonra başrahip herkese her zamankinden daha büyük bir çeviklikle çabucak yataklarına yatmasını buyurdu. Hiç kimse sözcüğünün üstüne bastı. Yatakhanenin dışında dolaşmaması için buyruk verdi. Korkuya kapılmış çömezler önce çıktılar. Kukuletaları yüzlerine çekmiş, başları öne eğik, her zamanki gibi şakalar yaparak, birbirlerini dirsekleyerek, muzip muzip gülerek, kurnazca ve çaktırmadan çelmeler takarak birbirlerine takılmaksızın. Büyükler sıraya girip dışarı çıkarken ben gözümde artık İtalyanlar diye tanımlanan grubun ardına düştüm. Pasifik, Aymara, Ebo'nun gerçekten George'in nerede olduğunu bilmediğine inanıyor musun diye fısıldıyordu. Aymar karşılık verdi. Bilebilir. Bulunduğu yerden hiç dönmeyeceğini de bilebilir. Belki yaşlı adam çok şey biliyordu. Ebon da artık onu istemiyordu. William'la ben konuk evine çekiliyormuş gibi yaptık. Başrahibin yemekhanenin hala açık duran kapısından girdiğini gördük. William biraz daha beklememizi öğütledi. Alan bomboş kalınca kendisini izlememi istedi. Boş alanlardan hızlı hızlı geçip kiliseye girdik. 6. gün. Akşam duasından sonra. William neredeyse rastlantı sonucu Afrika'nın sonuna girmenin gizini keşfediyor. İki katil gibi kilisenin kapısının yakınındaki bir sütunun arkasında pusu kurduk. Oradan kafataslarının bulunduğu şapeli gözetleyebiliyorduk. Ebon Edificium'u kilitlemeye gitti dedi William. Kapıyı içeriden sürgüledikten sonra ancak kemik mezarlığından dışarı çıkabilir. Sonra ne yapacağını göreceğiz. Ne yaptığını öğrenemedik. Aradan bir saat geçtiği halde hala dışarı çıkmamıştı. Afrika'nın sonuna gitti dedim. Olabilir diye yanıtladı William. Birçok varsayım kurmaya hazır ekledim. Belki de yine yemekhaneden çıkıp George'i aramaya gitmiştir. William, o da olabilir dedi. Belki George çoktan ölmüştür diye düşündüm yeniden. Belki Edificium'dadır. Şu anda da başrahibi öldürüyordur. Belki ikisi de başka bir yerdedir. Üçüncü bir kişi de bir köşede pusuya yatmış onları bekliyordur. İtalyanlar ne istiyorlardı? Benno niçin öyle şaşkındı? Yoksa bizi kandırmak için yüzüne maske mi takmıştı? Madem ki ne kapıyı kilitlemeyi ne de oradan nasıl çıkılacağını bilmiyordu, gün batımı duası sırasında yazı salonda niçin oyalanmıştı? Labirentten çıkmayı mı denemek istiyordu? Hepsi de olabilir dedi William. Ama bunlardan yalnız birisi olacak ya da oldu ya da şu anda olmakta. Sonunda kutsal yazgı apaçık bir kesinlik bağışlıyor bize. Nedir o diye sordum umut dolu. Artık neredeyse her şeyi anladığını sanan Baskerville'li rahip William, Afrika'nın sonuna nasıl girileceğini bilmiyor. Ahıra atsa ahıra. Ya başrahip bizi bulursa? İki hortlakmış gibi davranırız. Bu bana pek pratik bir çözüm gibi görünmedi ama sustum. William sinirleniyordu. Kuzey kapısından çıktık, mezarlıktan geçtik. Rüzgar uğulduyordu. Karşımıza iki ortak çıkmaması için Tanrı'ya yalvardım. Çünkü o gece manastırda azap içinde kıvranan ruhların sayısı hiç de az değildi. Ahırlara vardık. Atların fırtınadan ötürü gittikçe huysuzlandıklarını işittik. Yapının ana kapısında, arasından içerisinin görülebileceği büyük bir madeni parmaklık vardı. Karanlıkta atların karaltılarını seçtik. Brunelius'u tanıdım. Çünkü soldan birinciydi. Sağında sıradaki üçüncü hayvan bizim varlığımızı sezdi. Başını kaldırıp kişnedi. Gülümsedi. Atın üçüncüsü dedim. Efendim diye sordu William. Bir şey yok. Zavallı Salvatore'u anımsadım. Bu atla kim bilir nasıl bir büyü yapmak istiyordu. Pek iyi olmayan Latincesiyle de atın üçüncüsü diye tanımlıyordu onu. Oysa U olması gerekiyordu. U mu diye sordu çok önemsemeden saçmalarımı işitmiş olan William. Evet, çünkü atın üçüncüsü üçüncü at anlamına gelmez. Atın üçüncüsü anlamına gelir. At sözcüğünün üçüncü harfi ise U'dur. Neyse saçmalık bu. William bana baktı. Karanlıkta yüzünün değiştiğini gördüğüm gibi geldi bana. Tanrı seni kutsasın Atso dedi. Elbette. Konuşmayı anlam bakımından değil, sözel olarak anlamak gerekiyor. Ne aptalım. Elinin ayasıyla alnına kocaman bir şaplak indirdi. Öyle hızlı vurdu ki bir şaklama işitildi. Canı yandı diye düşündüm. Oğlum bugün ikinci kez ağzından akıl dökülüyor. Birincisi düşte, ikincisi de şimdi ayıkken. Koş hücrene git lambayı al. Sakladığımız lambaların ikisini de. Kimseye görünme, sonra hemen kilisede beni bul. Soru sorma git. Soru sormadan gittim. Lambalar ot yatağının altında ağzına kadar yağ dolu duruyorlardı. Daha yeni doldurmuştum. Çakmak taşı binişimin içindeydi. İki değerli aracı göğsüme bastırmış kiliseye koştum. William üç ayaklının altında durmuş parşömeni ve Venantus'un notlarını okuyordu. Atso dedi bana. Primum et, septumum de quatuor, dördün birincisi ve yedincisi değil. Dördün, dört sözcüğünün birincisi ve yedincisi anlamına geliyor. Hala anlamıyordum. Sonra birden şimşek çaktı. Kutsal betik, ayet, aynanın üstündeki sözcükler. Gidelim dedi William. Belki hala bir yaşam kurtarabiliriz. Kimin yaşamını diye sordum. O sırada William kafa taslarını etrafa savurarak kemik mezarlığının geçidini açmaya başlamıştı bile. Kurtarılmaya değmeyen birinin yaşamını dedi. Yeraltı geçidine girmiştik. Lambalar yanık, mutfağa açılan kapıya doğru yürüyorduk. Daha önce söylediğim gibi o noktada tahta bir kapıyı itince insan kendini mutfakta, ocağın arkasında, yazı salonuna çıkan sarmal bir merdivenin dibinde buluyordu. Tam kapıyı iterken solumuzda duvarın içinden gelen boğuk sesler işittik. Kapının yanındaki duvardan, içlerinde kafa taslarıyla kemiklerin durduğu bir dizi nişin bittiği yerden geliyordu bu sesler. Son nişin yerinde büyük dörtgen taş bloklardan oluşmuş kör bir duvar vardı. Duvarın ortasında üstüne bazı aşınmış monogramlar oyulmuş eski bir levha. Vuruşlar levhanın arkasından ya da üstünden geliyormuş gibiydi. Kısmen duvarın ötesinden, kısmen de neredeyse başımızın hemen üstünden. Böyle bir şey ilk gece olsaydı hemen ölü rahipleri düşünürdüm. Ama artık yaşayan rahiplerden daha kötü şeyler bekleme eğilimindeyim. Kim olabilir diye sordum. William kapıyı açtı ve ocağın arkasından çıktı. Vuruşlar sarmal merdivenin yanındaki duvar boyunca da işitiliyordu. Sanki duvarın içine ya da mutfağın iç duvarıyla Güney Kulesi'nin dış duvarı arasında var olduğu anlaşılan duvar kalınlığının içine biri kapatılmış gibi. Oraya birisi kapatılmış dedi William. Geçitlerle dolu olan bu edifisyumda Afrika'nın sonuna açılan başka bir giriş yok mudur diye hep soruyordum kendi kendime. Kuşkusuz var. Kemik mezarlığından mutfağa çıkmadan bir duvar var. Duvarın içine gizlenmiş, bu merdivenin paralel bir merdivenden doğruca kör odaya çıkılıyor. Peki şimdi kim var içeride? İkinci kişi. Birincisi Afrika'nın sonunda. Bir başkası ona ulaşmaya çalışmış ama yukarıdaki iki geçidi de açıp kapayan düzeneği kapatmış olmalı. Böylece ziyaretçi tuzağa düşmüş, çırpınıp duruyor olmalı. Çünkü o daracık yerde çok hava yok sanırım. Kim o? Kurtaralım mı? Az sonra kim olduğunu öğreneceğiz. Onu kurtarmaya gelince. Bunu ancak düzeneği yukarıdan kapatarak yapabiliriz. Çünkü buradan şifreyi bilmiyoruz. Hemen yukarı çıkalım. Yazı salonuna çıktık. Oradan labirente. Az sonra Güney Kulesi'ne ulaştık. Tam iki kez hızımı kesmek zorunda kaldım. Çünkü o akşam yarıklardan içeri giren rüzgarın yarattığı hava akımları geçitlerin içine işliyor. Uğuldayarak odalarda esiyor. Masaların üstüne dağılmış sayfaları haşırdatıyordu. Bu nedenle alevi elimle korumak zorunda kalıyordum. Az sonra aynalı odadaydık. Bizi bekleyen, o görüntüleri çarpıtan oyuna artık hazırdık. Lambaları kaldırıp çerçevenin üstündeki ayetleri aydınlattık. Super, Trons, Viginti, Quatuor. Gizli artık açıklığa kavuşmuştu. Quatuor sözcüğü 7 harfliydi. Q ve R ile bir şey yapmak gerekiyordu. Heyecanla bunu ben yapmak istedim. Lambayı çabucak odanın ortasındaki masanın üstüne bıraktım ama bunu sinirli bir devinimle yaptım. Alev oraya konmuş olan bir kitabın cildini yalamaya başladı. ''Dikkat et aptal!'' diye bağırdı William ve bir üfleyişle alevi söndürdü. ''Kitaplığı tutuşturmak mı istiyorsun?'' ''Özür diledim. Lambayı yeniden yakmaya davrandım.'' ''Zarar yok, bırak kalsın.'' dedi William. ''Benimki yeter. Al bunu. Bana ışık tut. Çünkü yazı çok yüksekte. Senin boyun yetmez. Çabuk olalım.'' ''Ya içeride silahlı biri varsa?'' diye sordum. William uzun boylu olduğu halde ayak parmaklarının ucunda yükselmiş, İncil'den ayetlere dokunmak için neredeyse el yordamıyla uğursuz harfleri arıyordu o sırada. ''Işık tut bana, kör şeytan. Korkma da Tanrı bizden yana.'' diye yanıtladı kopuk kopuk. Parmakları Quatuor'un Q'suna dokunuyordu. Birkaç adım gerisinde durduğum için ne yaptığını ondan daha iyi görüyordum. Ayetlerin harflerinin duvarın içinde, duvara oyulmuş ya da gömülmüş olduklarını daha önce söylemiştim. Quatuor sözcüğünün harflerinin kabartma maden kalıplarla yapıldığı, arkalarında duvara gömülü olağanüstü bir düzenek olduğu açıktı. Çünkü üstüne basılınca Q harfi tık diye kuru bir ses çıkardı. Aynı şey William R harfine bastığı zaman da oldu. Aynanın çerçevesi tümüyle sarsıldı ve cam yüzeyi geriye doğru fırladı. Ayna sola doğru açılan bir kapıydı. William aynanın sağ kenarıyla duvar arasında beliren açıklığa elini soktu ve kendine doğru çekti. Kapı gıcırdayarak bize doğru açıldı. William açıklıktan süzüldü. Ben de lambayı başımın üstünde, yüksekte tutarak arkasından daldım. 6. günün bitiminde, akşam doğasından 2 saat sonra, 7. güne dönmek üzere olan gecenin yarısında, Afrika'nın sonuna girmiştik.